الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, geçen hafta yeni bir kitaba başlamıştık. Neydi o kitabın ismi Lütfü abi? Kitab-ı Salah, namaz bölümü. Ondan sonra namaz bölümünde de ilk bab olarak neye başlamıştık? Hangi konuya başlamıştık? Namaza genel olarak bir giriş yaptık. Onun akabinde de namaz vakitleriyle başlamıştık. Onunla ilgili bir hadis-i şerifi almıştık. Namaz vakitlerinden bahsetmiştik. Bugün de kaldığımız yerden hadisleri, bu konuyla ilgili hadisleri almaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bugünkü ilk hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebi Berze radiyallahu anhu'nun bize aktardığı bir hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِ رَضِيَ anhu قَالْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجُعُ اَحَدُنَا اِلَى رَحْلِهِ ف۪ي اَقْصَ الْمَد۪ينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْاِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَد۪يثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاتِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Ebu Berzetel Eslemi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldığında birimiz Medine'nin en uzak yerindeki evine dönerdi de güneş hala dipdiri olurdu. Yatsı namazını geciktirmekten hoşlanırdı. Yatsıyı kılmadan önce uyumaktan, kıldıktan sonra da sohbet etmekten hoşlanmazdı. Sabah namazından kişi arkadaşını görüp tanıyacak kadar hava aydınlandığında ayrılırdı. Sabah namazında 60 ile 100 ayet arası okurdu. Muttefakun aleyh. Yine hadisin devamını da diğer yerlerde ne yapacağız? Ele alacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırdığında arkadaşlar sahabe diyor ki bizden diyor Medine'nin en dışında oturan kimse evine döndüğünde hala güneş parlaklığını ne yapardı? Muhafaza ederdi. Bu bize neyi gösteriyor? Yani bu ibareden biz neyi anlıyoruz? Hala güneşin parlak olması ve bir kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber namazını kılmış, en uzakta oturan evine gittiği zaman hala güneş parlaklığını koruyorsa İkindi namazıyla ilgili demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazında da diğer namazlarda olduğu gibi ilk vaktinde kılmaya özen gösteriyordu. Yine buradan şu faydayı da çıkartıyoruz ki önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri cemaatle namaz kılmak için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılmak için Medine'nin en uzak kısmında, en uzak köşesinde otursalar dahi ne yaptıklarını anlıyoruz. Cemaati gelip namazı cemaatle eda ettiklerini görüyoruz. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin cemaate olan hırsı gibi aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim öğrenmek için aynı hırsa neydi arkadaşlar? Sahiplerdi. Yine Ömer radıyallahu anh ve arkadaşı bir gün Ömer radıyallahu anh tarlada çalışırken o gün arkadaşı gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meclisine oturuyor. Öğrendiği ilmi dönüp Ömer radıyallahu anhu'ya anlatıyor. Ertesi gün Ömer radıyallahu anh geldiği zaman oradaki ilim meclisindeki olan ilmi öğrendiğinde döndüğü zaman ne yapıyordu? Arkadaşını anlatıyordu. Bu şekilde devir daim ederek boş bir gün geçirmiyorlardı. Biri gelemezse diğeri geliyordu. O gün gelen öğrendiği şeyi arkadaşına ne yapıyordu? Aktarıyordu. Bugün de bizim aynı hassasiyeti ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Göstermemiz gerekiyor. Namazları cemaatle kılmamız gerekiyor. Bazen nefsimize zor geliyor, değil mi? Camiye bakıyoruz 100 metre, 200, 300 metre uzakta. Üşeniyoruz. Ama aklımıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri gelmeli ki Medine'nin en uzak, en ücra köşesinde oturanlar bile cemaatle namaz kılmaya ne yapıyorlardı? Özen gösteriyorlardı. Yine diyoruz ki bu sahabe bize bunu aktarırken diyor ki bizden birisi, en uzak bir yerde oturan birisi evine döndüğünde güneş hala diriydi. Bu ibareden de neyi anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının vakti girdiğinde onu ne yapmıyordu? Ertelemiyordu, son vaktine bırakmıyordu. İlk vaktinde eda etmeye özen gösteriyordu ki bu ibarede bize bunu anlatıyor. Güneş hala parlaklığını koruyorsa demek ki ikindi namazının vakti girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir an önce bu ibadeti eda ettiğini bize gösteriyor. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْاِشَاءِ. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İşa namazı hangi namazdı İşa? Yatsı namazı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geciktirmekten ne yapardı? Hoşlanırdı. Yine burada tabii ki sahabelerinin durumunu da ne yapıyordu? Gözetiyordu. Ki biraz sonraki rivayetlerde de bu gelecek. Eğer onlar toplandı ise namazı kıldırıyor. Eğer onlar gecikiyor ise namazı da ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Geciktiriyordu. O zaman diyoruz ki arkadaşlar, bizler için günümüzde şu anda cemaatle birlikte namaz camide kılındığı için bizim için en faziletli olan ne? Cemaate iştirak etmek. Ama bir özürden dolayı, şer'i bir özürden dolayı cemaate bir insan gidemiyorsa veyahut da kadınlar için de bu söylenebilir. Kadınların cemaatle namaz kılması, biliyorsunuz biz bunu ne diyoruz? Farz değil. Kadınların cemaatle namaz kılması farz değil. Evlerinde kıldıkları namaz, mescitlerde kıldıkları namaza göre daha hayırlı. Peki erkekler için hüküm aynı mı? Erkekler için tam tersi. Camide kıldıkları namaz, cemaatle kılmaları gereken namazlar, beş vakit namazın farzı, üzerlerine aynı şekilde farz diyoruz. Cemaatle kılmaları gerekiyor. Bunun akabinde sünnetleri evde kılmaları onlar için daha faziletli. O zaman konumuza dönersek ne diyoruz? Bayanlar için cemaatle namaz kılmak farz olmadığı için eğer bir kadın yatsı namazını, yatsı namazının vaktinin son vaktine doğru ertelerse, yani gecenin yarısı çıkmadan, yatsı namazının vakti çıkmadan namazını kılarsa, diyoruz ki en faziletli vaktinde kılmış olur. Hadisin metnine de gidip baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geciktirmekten ne yapardı? Hoşlanırdı diyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yatsı namazını geciktirmiş ki bu hadisi de biraz sonra ileride ele alacağız. Kadınların ve çocukların artık ne yapıyor? Uykusu geliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki şüphesiz ki bu yatsının vaktidir. Yani ne? En faziletli vaktidir. Eğer ümmetime zor gelmeyecek olsa diyor bu vakitte ne yapardım? Onlara namaz kılmalarını tavsiye ederdim veyahut da bunu onlara nasihat ederdim. Yani en faziletli vaktinin yatsının geciktirmek olduğunu bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş oluyor. Yine hadisin devamında وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا. Yatsı namazından önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyumayı ne görüyordu?
İyi görmüyordu.
Kerih görüyordu. Sebebi ne olabilir?
Uyanamaz, cemaate gidemez.
Öncelikle diyoruz ki uykusu derin olan bir insan yatsı namazından önce uyursa belki yatsı namazı vakti çıkana kadar uyuyor olabilir. Değil mi? Bu bir, yani insanı vakitin çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu birincisi. İkincisi, eğer diyoruz ki bu insan uyuduğu zaman yatsıyla akşam namazının arası sınırlı olduğu için ya uykusundan uyanır, cemaate yetişemeyebilir veyahut da cemaate yetişebilir ama üzerindeki o uyku halini atamadığı için tabiri caizse hani sersem bir şekilde namaza durmuş, hakkıyla huşulu bir şekilde kılamayacağından dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Yatsı namazından önce uyumayı kerih görüyor. Ama diyoruz ki belli bazı insanların bazı özellikleri vardır. Adam gün içinde yorulmuştur. Akşam namazından sonra yarım saat kestirmesi, 45 dakika kestirmesi onu dinç bir hale getiriyordur. O zaman bu insan içinde diyor muyuz ki senin yatsı namazından önce uyuman mekruhtur? Demiyoruz. Demek ki bu kişinin haline dönüyor. Eğer bir insan akşam namazından sonra yatacağını bilip kalkamayacağını biliyorsa yatsı namazına, diyor ki senin hakkında bu mekruh. Bunu yapmaman gerekiyor. Ama başka bir insan diyor ki ben yoruluyorum, işten geliyorum. 6'da akşam ezanı okunuyor. 7'de de yatsı okunuyor. Ama ben orada yarım saat 45 dakika kestirdiğim zaman kendimi daha zinde hissediyorum. Yatsı namazında daha neşit bir şekilde, değil mi? Daha zinde bir şekilde kılıyorum diyorsa, o zaman diyoruz ki sen bu hadisin kapsamına girmiyorsun. Yine hadisin devamında diyor ki vel hadise ba'daha, yani ba'de salatil işa, yani yatsı namazından sonra konuşmayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kerih görüyordu. Peki bunun sebebi ne olabilir?
Gece namazına.
Yani o zaman şöyle diyoruz. Bir insan yatsı namazından sonra konuşursa, değil mi? Vaktini sohbet etmekle ayırırsa ve bunu geç saatlere kadar ilerletirse, bu uyumasını bir kere geciktirir. Öncelikle geç yatmasına sebebiyet verir. Levent'in dediği gibi geç yatan insanın gece namazına kalkması daha zordur. Hatta bu insan sabah namazında ne yapabilir? Kaçırabilir. Diyoruz ki biz eğer konuşulan şey mübah dahi olsa, hani Allah-u Teala'nın izin verdiği şeyler dahilinden, yasaklamadığı şeyler dahi olsa, diyoruz ki gece yatsı namazından sonra zaruret halleri hariç insanın konuşması ne diyoruz? Mekruhtur. Asıl olan nedir? Kişinin erken yatıp güzel olan gece namazına kalkması, en kötü ihtimalle sabah namazını vaktinde cemaatle eda etmesidir diyoruz. Bir de öyle durumlar var ki insanlar mübah olan bir şey yapmıyor da toplanıyorlar bir mecliste, ki günümüzde bu çok yaygın, değil mi? Gece geç saatlere kadar oturuyorsun, kardeşinin gıybetini yapıyorsun. Kimisi oturuyor gece yarılarına kadar film izliyor. Kimisi oturuyor gece yarılarına kadar müzik dinliyor. Kimisi internetle, hep yani Allah'ın razı olmadığı şeylerle meşgul oluyor ise diyoruz ki buradaki kerahet harama delalet eder. Eğer sen Allah'ın razı olmadığı bir şey yapıyorsan, vaktini, gecenin bu vaktini bununla geçiriyorsan, o zaman ne diyoruz bu? Mekruh değil, haramdır. Sen haram bir şey için, değil mi? Bu vakti ne yapıyorsun? Eda ediyorsun. Kardeşinin gıybetini yapıyorsun. Televizyonda film izliyorsun, açık saçık kadınlara bakıyorsun. Veyahut da ne diyeyim, işte bunun gibi müzik dinliyorsun, internette orada burada sürtüyorsun. Sonra ne gece namazına kalkabiliyorsun, ne de sabah namazına kalkabiliyorsun. Ama diyoruz ki bazı durumlar var bundan müstesna. Bir insanın misafiri gelmiştir. Onunla ne yapabilir? İlgilenebilir. Veyahut da çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla ilgilenebilir. Bunlar bu kerahat kapsamına girmiyor. Yine dönüp,
dersler vardır, yazılar vardır.
Yani bu şekilde bunlara çalışabilir. Örnek olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh, baktığınız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği hadisleri akşamları ne yapıyormuş? Ezberliyormuş. Hadisleri akşamları ezberliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya diyor ki vitri yatmadan önce kılmasını emrediyor. Niye? Hadisleri ezberlediği için daha geç vakite kalıyor. Yattığı zaman ne yapabilir? Vitri kaçırabilir, değil mi? Geç vakitte yatan bir insan vitri kaçırabilir. O yüzden diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer senin durumun bu ise, ilimle meşgul oluyorsan, onu ezberliyor isen, vitri ne yap? Yatmadan önce kıl. Ama bazı insan vardır, yatsı namazından sonra fazla bir şeyle meşgul olmuyordur. Ki özellikle kış vaktinde düşünün. Yatsıyı kılıyorsun saat 6 çeyrek, 6.30'da namaz bitiyor. Eve geliyorsun 7. Kafayı vurdun, yattın. Saat 1'de 2'de bu insan nasıl kalkır? Kalkar. Dinç bir şekilde kalkar. Yani bu adam eğer vitri bu saate erteliyorsa diyoruz ki o kimse için en faziletli vakti odur. Ama bir insan da saat 12'de 1'de yatıyor ise, saat 3'te 4'te gece namazına kalkmayı düşünüyor ama uykusu ağır, kalkamıyorsa, onu diyoruz ki senin için en faziletli olan nedir? Bu işi riske atma. Yapmadan önce vitrini kıl diyoruz. Sabah namazını kıldıktan sonra mı? Vitrin vakti sabah namazına kadardır.
Sabah namazının güneşe kadar, değil mi?
Yoksa da şeye kadar. Sabah namazı ezan okunduktan sonra farza kadar o aralık var ya, o boşlukta da kılmak istiyorsan kılabilirsin. Ama sabah namazından sonra, eğer bu duha namazı diyoruz ya, duha namazı. Duha namazının şeyi ne? Sebebi ne arkadaşlar? Geceliğin vitir kılamayan kimse duha namazında onu ne yapar? Çifte tamamlar. Gece vitri 3 kılıyorsan ne yaparsın? Duhayı 4 kılarsın. Vitri 1 kılıyorsan 2 kılarsın. İşte vitri 5 kılıyorsan 6. Yani duha namazı dediğimiz vakit de kılınan namaz, gece vitri kılamayan insan duha vaktinde ne yapar? onu bir üste, yani bir çift sayıya tamamlayarak o şekilde kılmasında bir sakınca yoktur. Yani kılmadın o vitri, gündüze kaldıysa, bir sebepten dolayı kılamadıysan bu şekilde ne yaparsın? Gündüz olduğu için, çünkü Allah Resulü diyor ki gece ve gündüz namazları ikişer ikişerdir. O yüzden ne yapman lazım? Vitir haricindeki bütün namazlar çift kılman gerekiyor diyoruz. Sonra hadisin devamında arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاتِ الْغَدَاتِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ. Sabah namazı bittiğinde, sabah namazından ayrıldığında insanlar sabah namazı bittiğinde yanında oturanı ne yapıyorlardı? Artık tanımaya başlıyorlardı. Yani buradan kasıt ne? Bu tabirler neden kullanıyor arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanını düşündüğümüz zaman günümüzdeki gibi böyle elektrik, değil mi? Bu şekilde şeyler yok. Sabah namazında durduklarında, yani ilk vaktin girdiği vaktinde, sabah namazında ilk vaktinde kıldıkları için namaz başladığı esnada insanlar birbirlerini ne yapamıyorlardı yanındakileri? Göremiyorlar, tanıyamıyorlar. Ne zaman ki sabah namazından ayrıldıklarında hava yeni yeni aydınlanmaya başladığı için namaz bittiğinde kişi artık yakındaki insanı ne yapabiliyordu? Kim olduğunu biliyordu. O yüzden baktığınız zaman münafıkların kaçtığı iki tane namaz var. Birisi yatsı namazı, birisi sabah namazı. Çünkü kimse kimin gelip gelemediğini ne yapamıyor? Göremediği için onlar gelmediği zaman da bir sıkıntı yaşamıyorlar. Çünkü akşam yatsı namazı karanlıkta, sen orada mıydın değil miydin? Kimse anlayamıyor. Sabah namazında yine aynı durum. Ama öğle ikindi akşamda ne yapıyorlardı? Müslümanlarla beraber bulunmaya çalışıyorlardı ki münafık oldukları ne yapmasın? Ortaya çıkmasın. Ama oysa ki Allah-u Teala onların kalplerindeki nifakı bilip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onların listesini ne yapmıştı? Vermişti. Yine hadis-i şerifin devamında diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında 60 ile 100 ayet arasında ne yapıyordu? Okuyordu. Yine buradan neyi anlıyoruz? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını da ilk vaktinde kılıyordu. Niye? Çünkü 60 veya 100 ayet okunduktan sonra, selam verdikten sonra kişi ne yapıyor diyor? Yanındaki arkadaşını artık ayırt etmeye başlıyordu. Ha, yanımda Ahmet oturuyor, Mehmet oturduğunu nereden anlıyordun? Artık günün ışımasından. Demek ki namazın ilk başında insanlar birbirini tanıyamayacak kadar karanlıkta ne yapılıyordu namaz? Kılınıyordu. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 60 ile 100 ayet arasında okurdu diyoruz. Peki bunun sınırlamasını neye göre anlıyoruz? Yani bir mesela Kur'an-ı Kerim'deki ayetler var. Mesela Rahman suresine bakın. Ar-Rahman allamal Kur'an. Kaç ayet okudun? 2 ayet okudun değil mi? Mesela amme yetesaelun anin nebe'il azim. Değil mi? Bakıyorsun hep kısa kısa ayetler var. Bir de Bakara suresine dönüp bakıyorsunuz. Mesela borçtan bahseden bir ayet var. Bir sayfa. Veyahut da diğer Bakara suresinin ayetlerine bakıyorsunuz. 2 satır, 3 satır. Değil mi? Yani hangi ayeti almamız lazım bizim burada?
Bakara suresinden 60'a tamamlamamız lazım. Rahman'dan da 100'e tamamlamamız lazım.
Diyoruz ki o zaman ne yapıyoruz? Orta yollu davranıyoruz. Bir böyle küçük ayetler var Ar-Rahman gibi. Bir de uzun ayetler var. Diyoruz ki o zaman yaklaşık olarak bir satırlık ayetler bizim için nedir? Orta yollu ayetlerdir. O zaman Allah Resulü 60 ile 80 ayet okurdu denildiği zaman biz orta olan ne ise onu alıyoruz. Ne kısa olanları anlıyoruz ne uzun olan. Orta ayetler ne ise onları anlıyoruz. Yine ayetlerin miktarı böyleyken okumadan okumaya göre kişinin de ayetleri okuyuşu değişiyor değil mi? Yani bir 60 ayeti, 100 ayeti seri okuyan bir insan, örnek veriyorum 10 dakikada okuyorsa, çok yavaş okuyan adam yarım saatte okur. Biz ne diyoruz? Orta bir okuyuşta birer satırlık ayetleri okuduğumuz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazı o 60 ile 100 arasındaki ayetleri okuduğunu ne yapabiliriz? Orta yollu bir şekilde, bu şekilde anlamaya çalışabiliriz. Yine dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen secde suresini okuyordu. Secde suresine dönüp baktığımız zaman 30 ayet olduğunu görüyoruz. Özellikle cuma günleri, cuma sabahında. İkinci rekatta da İnsan suresini okuduğuna bakıyoruz. Ona da bakıyoruz, 31 ayeti var. İkisini topladığın zaman 61 ayet yapıyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselam bazen Mü'minun suresini okuyor. Ona da dönüp baktığımız zaman 118 tane ayeti olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak 6-7 sayfaya tekabül ediyor. Buradaki sahabenin 60 ile 100 arasındaki ayetlerden kastı ne? Yani kıraatı uzun tuttuğunu bize ne yapıyor? Haber veriyor. Biz de bu kıraatı uzun tuttuğundan neyi anlıyoruz? Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam sabah namazını ilk vaktinde kılıyordu ki uzun tutuyordu ve bunun akabinde namaz bittiğinde insanlar birbirlerini daha yeni tanımaya başlıyordu. Gün daha yeni yeni aydınlayan karanlıktan fecrin doğuşuyla yeni yeni aydınlanmaya başlıyordu ki kişi etrafındaki insanları ne yapabiliyordu? Tanıyabiliyordu. Yine buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o zaman sabah namazındaki sünneti ne? Kıraatı uzun tutması. Yani bugün günümüzde bazı insanlara zor geliyor diye, değil mi? Veyahut da bazı insanları kızdırmamak için sabah namazında İhlas suresiyle ne bileyim Felak Nas suresini imamların okuması gerekmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun bir şekilde bir insan ilk rekatta iki sayfa, ikinci rekatta da iki sayfa okuyor ise sen bu insana şöyle bir şey diyemezsin. Kardeşim namazı niye bu kadar uzatıyorsun? Bu yaptığın doğru değil. Diyemezsin. Yani bazı insanlar kızacak diye biz sünneti de ne yapamayız? Terk edemeyiz. Yani bu kılınış şekli orta halli olan bir namaz şekli. Yoksa uzatılmış bir namaz şekli değil. Ama bir adam sabah namazında Bakara suresini baştan sona okuyorsa deriz ki ona arkandaki insanları gözet. Yaşlısı var, değil mi? Çoluğu var, çocuğu var. Ama bir insan ilk rekatta iki sayfa okuyor, ikinci rekatta iki sayfa okuduğu zaman o adama da sen namazı uzattın Allah'tan kork diyemeyiz. Çünkü sünnette orta halli neyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu öğretmiş. Enes radıyallahu anh hadis-i şerifte ne diyor? Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadar namazı miktarını ayarlayan, orta halli kıldıran başka kimseyi tanımıyorum diyor. Ve onun dönüp sünnetine baktığımız zaman sabah namazında 60 ila 100 ayet arasında okuduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Görmüş oluyoruz. O zaman diyoruz ki faydelere geçtiğimiz zaman sabah namazında da, ikindi namazında da ve diğer namazlarda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu arkadaşlar? Namazları ilk vaktinde kılmaya eda ediyordu. Yine şöyle bir soru geliyor o zaman aklımıza arkadaşlar. Eğer bir beldede, bu belde Türkiye olabilir örnek olarak, sabah namazı ilk vaktinde mi kılınıyor arkadaşlar? Daha geç vakitte kılınıyor değil mi? Şimdi sünnete bakıyoruz. Sünnette ilk vaktinde kılmak daha faziletli. Ama ülkemizdeki uygulamaya bakıyoruz. İnsanlar cemaat halinde daha geç olan bir vakitte kılıyorlar. O zaman bize düşen ne? Kendi başımıza ilk vaktinde kılmak mı daha faziletli? Yoksa cemaate uymak mı daha faziletli? Diye birisi bize sorarsa ne diyeceğiz? Cemaate uymak daha faziletli. Çünkü niye? Onların kıldığı vakitte de sabah namazının vakti çıkmamış oluyor. Demek ki o zaman o şekilde de kılınıyorsa cemaate uymak her zaman için daha faziletli olduğunu söylüyoruz. Yine bu hadis-i şerifin sabah namazında kıraatı uzun tutmaya delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu da ne yapabiliriz? Aktarabiliriz. Yine Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde 78. ayet-i kerimede Allah-u Teala sabah namazından bahsederken وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا diyor. Sabah namazında Kur'an el-Fecri, fecrin Kur'an'ı olarak bahsediyor. Yani kıraatı uzun tutulduğu için fecre, sabah namazına bu şekilde Allah-u Teala ne yapıyor? Onun vasfını bu şekilde veriyor. Yine ayetin sonuna baktığın zaman diyor ki اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Sabah namazı nedir? Şahitli bir namazdır. Buradaki şahitten kasıt ne? Melekler. Diyoruz ki melekler günde iki kez vardiya değişikliği yapıyorlar. Günde iki kez vardiya değişikliği yapıyor. Bunların bir tanesi de sabah namazında. Sabah namazında sabah namazına görevi teslim alacak melekler geliyor. Ve aynı zamanda görevi teslim eden melekler de ne yapıyor? Artık Allah-u Teala'nın katına doğru yükseliyorlar ki içinde bulundukları bu durumu haber veriyorlar ki Allah-u Teala aslında onların haberine ihtiyacı olmamasına rağmen o melekleri bununla görevlendirmiş. Yani sabah melekleriyle gece meleklerinin birleştiği Namazlardan bir tanesi de ney? Sabah namazı. Kullarımı ne üzerine buldunuz? Ne üzerine bıraktınız? Diye Allah-u Teala meleklere sorduğunda diyorlar ki biz görevi bırakanlar ne diyorlar? Namaz kılarken bıraktık. Görevi devralanlar da ne yapıyorlar onları? Namaz kılarken bulduklarını Allah-u Teala'ya bu şekilde aktarmış, bildirmiş oluyorlar. Yine Ayşe radıyallahu anh sabah namazının kıraatının uzun olmasından dolayı diyor ki sabah namazı kasır olmayan, kısaltılmayan bir namazdır diyor. Kıraat uzun olduğu için yani diğer namazlarda baktığın zaman seferde ne yapıyoruz? 4 rekatlık namazları 2'şer rekata düşürebiliyoruz. Ama sabah namazını 1 rekata düşürüyor muyuz? Hayır. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh bunların sebeplerinden bir tanesi de nedir? Sabah namazında kıraatın uzun olmasıdır diye buyuruyor. Yine Sahihinde geçen bu hadis için Sahihinde geçtiğini söylemiştik. Sahih Buhari'de, Sahih Müslim'de geçtiğini söyledik. Yine Cabir radıyallahu anh'un yine Sahihinde geçen bir hadis-i şerifinde Cabir radıyallahu anh şu şekilde buyuruyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını bazen erken bazen de geç kılardı. Cemaatin toplandığını gördüğünde erken, henüz toplanmadığını gördüğünde ise geç kılardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını ise alacakaranlıkta kılardı diyor. Cabir radıyallahu anh bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazından bahsediyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı ilk vaktinde ne zaman kılıyormuş? Cemaatin içinde bulunduğu durumu ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Gözetiyor. Bakıyor ki cemaat mescitte toplanmaya başladı. Artık büyük bir çoğunluğa ulaştı. Herkes namaz için orada hazır. Ne yapıyordu? Gece yarısı daha faziletli diye onları akşam, şu anki günümüze göre akşam 6'dan gece 11.30'a kadar ne yapmıyordu? Bekletmiyordu. Cemaat hazır ise ne yapıyordu? Namazı kıldırıyordu. Eğer cemaat hala hazır değil, saat 6, 7, 8 oldu. Hala insanlar camide toparlanamadı. İnsanların ihtiyaçları var bir şekilde. Kimisi tarlada çalışıyordu, kimisi ticaretle uğraşıyordu. Gelmeleri gecikti o gün. Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyordu? O zaman namazı geciktiriyordu. Nereye erteliyordu? En faziletli olan vaktine ertelediğini Cabir radıyallahu anh bize aktarıyor. Yine sabah namazını da gales vaktinde yani alacakaranlıkta yani fecrin doğuşuyla birlikte dedik ya sabah namazının vakti fecir ikiye ayrılıyor dedik. Kâdib ve sadık. Yalancı fecir ve doğru olan, sadık olan fecir. O da neydi? Sadık olan fecirden sonra hiçbir zaman bir daha bir karanlık olmuyordu. Ondan sonra artık yavaş yavaş gün aydınlanmaya başlıyordu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de demek ki sabah namazını ilk vaktinde kılmaya özen gösterdiğini bu rivayetten de anlamış oluyoruz. Yine Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'unun hadis-i şerifini bize İmam Müslim aktarıyor. O da şu şekilde söylüyor. Diyor ki sabah namazını şafak atınca kıldı. Öyle ki bu vakitte insanlar neredeyse birbirlerini tanımıyorlardı. Demek ki bu rivayette bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sabah namazını kıldırdığı vakit, sabah namazının girdiği ilk vakit olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Daha sonradan arkadaşlar, bugünkü ikinci hadisimiz, Rafi ibn Hadic radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ رَافِ اِبْنِ خَد۪يجٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كُنَّا نُسَلِّ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Rafi ibn Hadic radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhisselamla birlikte akşam namazını kılardık. Namaz bittikten sonra birimiz okların düştüğü yerleri görebiliyordu. Hadis muttefakun aleyh. Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de geçiyor. Şimdi hangi namaza geçtik arkadaşlar? Bu hadis-i şerif bize hangi namazdan bahsediyor? Akşam namazından bahsediyor. Diyor ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle akşam namazını kıldığımızda, bitirdiğimizde bizden birisi okun attığı zaman okun nereye düştüğünü ne yapıyorduk? Görüyorduk diyor. Havada demek ki yani bu da neye delalet ediyor bunu da söyleyeceğiz. Demek ki akşam namazını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk vaktinde kılıyordu ki daha ortalık kararmadan sahabeler ne diyor namazdan ayrıldığımızda bir kişi okunu attığı zaman okun nereye düştüğünü görebilecek seviyedeydi havanın durumu. Şimdi diyoruz ki kunna nusalli diyor sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le namazı kılardık. Burada arkadaşlar daha önceden de söylemiştik. Belki fayda olarak hatırlarsınız. Kâne haberi fiil muzari olarak geldiği zaman bize neyi anlatıyordu? Daha önceki birçok hadiste bunu söylemiştik. Eğer kânenin haberi muzari fiil olarak gelirse bize şunu anlatıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem galiben genellikle ekseriyetle bunu yaptığını anlatıyordu. Bak kunna nusalli fiil ne olarak gelmiş? Mudari olarak gelmiş. Bu da bize neyi anlatıyor? Kânenin haberi mudari olarak geliyor ise genellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Manasını çıkartıyoruz. Demek ki genellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını ne yaparmış? İlk vaktinde kıldığını bu faydeden anlıyoruz. فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا bizden birisi ayrıldığında. Neden ayrıldığında? Cemaatten, namazdan. Buradan kasıt yani kendi kendine ayrılmak değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdikten sonra, namazı bitirdikten sonra bizden birisi diyor. Namazı bitirip yayını çekip okunu fırlattığı zaman o okun nereye düştüğünü ne yapardık diyor? Görürdük. Biraz önce de buna benzer başka bir tabirden bahsettik değil mi? 60'da 80 ayet okurduk. Veyahut da kişi yanındakini anca tanımaya başlardı. Bu ibareleri sahabenin kullanmasının sebebi ne? O dönemde ışığın olmaması. O dönemde saatin olmamasından dolayı ne yapmışlar? Yaşadıkları etrafındaki çevrelerinde gördüğü bir şeyleri yani yaşadıkları şeyi vakit tayin etmek için böyle aktarmışlar. Yani akşam havanın tam kararmadığını anlatmak için ne diyor? Bizden birisi okunu attığı zaman düştüğü yeri görüyordu. Yani demek ki o zaman tüfek de yokmuş. O yüzden bu şekilde sahabeler yaşadıkları ortamdan tabirler kullanarak bize o anı ne yapıyorlardı? Aktarıyorlardı. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yusalliyel magribe idâ vecebet. Yani garabatiş şems. Allah Resulü sellem güneş battığında ne yapardı? Akşam namazını kıldığını yine başka bir hadis-i şeriften de anlamış oluyoruz. Ama burada yine başka bir hadis-i şerif çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Diyor ki sallu kablel magrib. Sallu kablel magrib. Sallu kablel magrib limen şa'e. Diyor ki akşamdan önce namaz kılın. Akşamdan önce namaz kılın. Üçüncü kez diyor ki dileyen akşamdan önce namaz kılsın. Ha, diyoruz ki akşam namazından önce kılınan ezanla kamet arasında iki rekat namaz vardır diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden bir tanesi de hadis-i şerifte diyor ki ezanla kamet arasında iki rekat namaz vardır. O zaman akşam namazının vaktine hemen ezan okunduktan sonra kamet getirip farza durmak değil. Akşam namazının vakti yani vakti derken şunu kastediyorum. Sünnete uygun olan hali ezan okunduktan sonra sünnet olan iki rekat sünnet namaz kılmak onun akabinde kamet getirip farza durmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olan bu. Hatta sahabelerden bazıları bu durumu anlatırken diyor ki bizler gelip mescide biraz geç gelenler sahabelerin bu namazı o kadar önem verdiğini anlatmak için diyorlar ki bizler geldiğimizde insanları diyorlar namaz kılarken buluyorduk. Zannediyorduk ki farz bitmiş. Akşam namazının neyini kılıyorlar? Sünnetini kılıyorlar. Demek ki sahabe akşamdan önce kılınan bu sünnete de o kadar önem veriyorlardı ki sonradan gelen sahabeler ne diyor? Biz o insanlara o namaza o kadar önem verdiklerini görüyorduk ki zannediyorduk ki farz bitmiş. Akşam namazının ratip olan sünnetini kılıyorlar. O zaman ne diyoruz? Akşam namazından önce bu şekilde iki rekatlık bir sünnet namazı olduğunu da bu hadis-i şeriften, biraz önce aktardığımız hadis-i şeriften de anlıyoruz. Tabii bunun farz olmadığını nereden anlıyoruz? Limen şa'a ediyor. Kim? Kılmak isterse. Öncelikle iki kez emir var. Akşamdan önce namaz kılın. Akşamdan önce namaz kılın. Üçüncü ne diyor? Dileyen akşamdan önce namaz kılsın. Peki akşam namazı son vaktine kadar geciktirilir mi? Niye?
Başka bir yerde kıldığı ya kıyametinde hani akşam vaktinde.
Şakir ne diyorsun? Yani akşam namazı biz yani son vaktine kadar geciktirilebilir. Bir sıkıntı yok. Ne diyoruz? Biz en faziletli olan vaktinden bahsediyoruz. İlk vaktinde kılmak en faziletli. Aynı şekilde öğle, ikindi, akşam, yatsı da. Ama ben akşam namazı okunduktan sonra, yarım saat sonra kılıyorsam, benim namazım olmadı mı? Yani demek ki vakti çıkmadan önce kılmanda yine bir sıkıntı yok. Bir önceki hadisimizde, ilk hadis-i şerifimizde ne dedik? Akşam namazının vakti ne zaman başlar dedik? Güneşin batımıyla ne zamana kadar? Yatsının ilk vaktine kadar. Yatsının ilk vakti ne zaman giriyordu? Gökyüzündeki o kırmızılık, şafaktaki o kırmızılık kaybolana kadardı. Demek ki o şafaktaki o kırmızılık kaybolana kadar olan vakit akşam namazının vaktidir. Demek ki geç kıldığın zaman da kıldığın namaz sahih olduğunu söylemiş oluyoruz. Buraya kadar
ikindiden sonra sünnet var mı 4 rekat?
İkinden önce var.
Önce.
İkinden önce hadis-i şerifte geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Davud'da geçen sahih hadis-i şerifte diyor ki kim diyor ikinden önce 4 rekat namaz kılarsa Allah ona rahmet etsin diyor. İkinden önce 4 rekat namaz kılana Allah rahmet etsin diyor. Ama bu akşamdan sonra kılınan 2 rekat gibi, yatsıdan sonra kılınan 2 rekat, öğle namazından önce kılınan 4, öğleden sonra kılınan yine 2, sabah namazından önce kılınan 2 rekat gibi değil. Ravatip sünnetler dediğimiz bu namazlarda saydığımız sünnetleri Allah Resulü Aleyhisselam hadardayken, yerleşik hayattayken ne yapmıyordu? Terk etmiyordu. Ama ikindi için, ne diyoruz ikinden önce için? Kılan için Allah Resulü Aleyhisselam dua etmiş. İkinden önce namaz kılana, 4 rekat namaz kılana Allah rahmet etsin diyor. Yatsıdan önce sünnetle ilgili bir şey gelmiyor. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yatsıdan önce 4 rekat namaz kıldığına dair bir şey gelmiyor. Ayrıyeten ikinden önceki gibi bu şekilde bir övgü de gelmiyor. Yani ne ravatip sünnetlerden ne de ara sıra kılınacak sünnetlerden. Yatsıdan önce 4 rekat diye Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize öğrettiği sünnet yok. Yalnız orada biz şu sünnete ittiba edebiliriz. Biraz önce hadis-i şerifte söyledik ya. Ezanla kamet arasında 2 rekat namaz vardır. O zaman sen ezan okunduktan sonra yatsının farzına kamet gelmeden önce 2 rekatlık bu sünneti kılarsın. Yine bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Onda da Ayşe radıyallahu anha şu şekilde buyuruyor. Diyor ki: "A'taben Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyletin bil işâ hatta zehebe âmmetul leyli thumma kharaca fe sallâ ve kâle innehu le vaktuha levlâ en eşukka alâ ummeti." Ravahu Muslim. Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine bize namaz kılma halinden bahsediyor. Diyor ki: "Bir gece yatsı namazını çok geciktirdin." Bir gece yatsı namazını çok geciktirdi. Öyle ki gecenin birçoğu geçmişti. Sonra çıkıp namaz kıldı ve şayet ümmetime zorluk vermemiş olsaydım onun vakti işte bu vakittir buyurdu. Ne diyor Allah Sözüm? Ümmetime zorluk vermemiş olsaydım işte onun vakti bu vakittir. Hangi namaz?
Yatsı namazı.
Hadis Müslim rivayet etmiş. A'teme Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ateme arkadaşlar, el ateme gecenin şiddetli karanlık olduğu vakte deniyor. Ateme. Ateme. Yine aynı zamanda ateme kelimesi ahkara manasına geliyor. Ahkara ne demek?
Tehir etti.
Yani erteledi, geciktirdi manasına geliyor. Yine deve çobanları için de yu'timunel ibil. Yani deve çobanları da ne yapıyorlar? Develeri sağma işlemini ne yapıyorlar arkadaşlar? Geciktiriyorlar. Gece karanlıkta yapıyorlar. O yüzden ne diyorlar? يُعْتِمُونَ الْاِبِلِ Çobanlar develerin sağımını ne yapıyorlar? Geciktirdi manasında kullanılıyor. O zaman ne diyor? Ayşe radıyallahu anh اَعْتَمَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme ذَاتَ لَيْلَةٍ Bir gece Allah Resulü Aleyhisselam gece namazı ne yaptı? Geciktirdi. Hangi namazı? Dedi ki yatsı namazını. Diyor ki حَتَّى ذَهَبَ عَمَّتُ اللَّيْلِ Burada amme kelimesi arkadaşlar genel olarak çoğunluğu yani ekser manasına gelmiyor. Yani gecenin çoğunluğu gitmiş olarak anlarsak buradaki amme kelimesini ekser olarak anlarsak o zaman ne diyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam vakit çıktıktan sonra kılmış olur değil mi? Gecenin büyük bir çoğunluğu, gecenin çoğunluğu geçirmişti dediğimiz zaman ne anlıyoruz? O zaman demek ki vakti de çıkmış oluyor. İlk vakti değil mi? O ihtiyari dediğimiz. Gecenin yarısına kadar olan vakit. Demek ki buradaki amme, yani gecenin birçoğu geçmişti. Yani kesir.
Yatsının bitmesi az kalmıştı.
Yok, buradan şunu anlıyoruz. Yani gecenin bir bölümü, yani gece olalı bayağı bir vakit olmuştu manasına geliyor. Yoksa gecenin büyük bir çoğunluğu geçmişti manasına gelmiyor. Yani şöyle diyelim. Gecenin büyük bir çoğunluğu geçmiştiden ne anlıyorsun? Eğer bugün yatsı namazının vakti 11.30'da bitiyorsa, dedik ya gecenin yarısı. 11'e 20 geç, 11.30 diyelim mesela. Şimdi ben size diyorum ki Allah Resulü gecenin büyük bir çoğunluğunu geçirdikten sonra çıktı namaz kıldırdı. Bu ibareden ne anlıyorsun? Gecenin büyük bir çoğunluğu. Yani değil mi? Buradan ne anlıyorsun? Saat 1-2 olmuştu. Hani gecenin büyük bir çoğunluğu bitmişti. İşte diyorum ki bu ibareden bu anlaşılmıyor. Bu ibareden şu anlaşılıyor. Gecenin bir bölümü, büyük bir bölümü derken burada çoğunluk anlamında değil. Yani gecenin bir kısmı geçmişti. Vakit artık ne yapmıştı? İlerlemişti. Yani yatsı namazının o faziletli olan vakti geldi. Ondan sonra artık ne?
Çıkıyor.
Yani buradan bu hadis-i şeriften bunu anlıyoruz. Yani en faziletli olan vaktine kadar Allah Resulü Aleyhisselam ne yapmıştı? Namazı ertelemişti. Ve sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İşte ümmetime zor gelecek olmadığını bilseydim, işte o namazın vakti nedir diyor. Bu vakittir diyerek bize yatsı namazının en faziletli vaktinin ne olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize aktarıyor. Yine bu hadis-i şeriften ne çıkartıyoruz arkadaşlar? Allah Resulü bazen namazı geciktirdiğini, bazen de ilk vaktinde kıldığını anlıyoruz. Ama en faziletli vakti nedir diyoruz? Vakit olarak diyoruz ki en faziletli vakit gecenin, yani o gece nısful leyl dediğimiz gecenin yarısındaki vaktidir. Ama kişiden kişiye göre ne var bu? Değişir. Biraz önce dedik ya, hani eğer sen cemaat şu anda ilk vaktinde kılınıyor ise onunla beraber kılman senin için daha faziletlidir. Cemaate iştirak etmiş oluyorsun. Ama düşünün, mesela bir insanlar belli bir yerde toplanıyorlar ve onlar yatsı namazını kılmıyorlar. Bu şekilde cemaat yapıyorlar. Mesela bir işten dolayı camiye de gidemiyorlar. Diyoruz ki o zaman siz bu saate kadar duruyorsanız sizin için en faziletli olan vakit ne zamandır? Geciktirmenizdir. Zaten bir aradasınız. Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Cemaat yapabilirsiniz. Yine kadınları bunu örnek vermiştik. Değil mi? Bir kadın eğer yatsı namazını en faziletli vaktinde kılmak istiyorsa, cemaat ona farz olmadığı için, geciktirdiğinde o vakitte kıldığı zaman daha faziletli vaktine yetişmiş oluyor. Yine bu hadis-i şerif arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ihtiramının ne kadar yüksek bir dozda olduğunu gösteriyor. Düşünün, hani o zamanı hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ne yapıyordu? İmamlık yapıyordu değil mi? Şimdi düşünün, sahabe mescitte toplanmaya başladı. Normalde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Çıkıp kıldırıyordu. Değil mi? Şimdi saat ilerledi. Sahabe mecliste bekliyor. Mescitte bekliyorlar. Saat 6 oldu. 7 oldu. 8 oldu. 9 oldu. Aralarından birisi şöyle demiyor. Birimiz imamlık yapalım da namazı kılıp dağılalım demiyorlar. Ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Çünkü namazı kim kıldıracak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar ihtiram ettiğinin bir göstergesi midir? Gösterici değil mi? Kimse fevri bir hareket yapmıyor. Ya işte 5 saatten beri burada bekliyoruz. Birisi geçsin de kılalım gidelim. Yarın işimiz var, gücümüz var. Demiyorlar. Diyorlar ki eğer Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem çıkmadıysa çıkana kadar ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Şüphesiz ki o Allah'tan vahiy alan bir peygamberdi. Bir bildiği var ki o doğrultuda ne yapıyor? Hareket ediyor. Diyorlar demek ki bu hadislerde bize sahabenin Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ihtiramda ne kadar bir üst noktaya ulaştıklarını da gösteren bir hadis-i şerif olduğunu anlıyoruz. Hatta başka rivayetlerde sahabenin birçoğu kadınlar, çocuklar artık ne yapıyor? Uyukluyorlar. Namazı beklerken. Çünkü artık ne? Vakit iyice ilerlemiş. Ama yine de kimse çıkıp aralarından birisi namaz kıldırsın da gidelim demiyorlar. Yine el-meşakkatu teclibu teysir dediğimiz bir kaideyi de bu hadis-i şeriften çıkartabiliriz. Meşakkat ne yapar? Kolaylığı getirir. Eğer zorluk varsa Allah Resulü Sellem ne yapmış? Aslında diyor bu namazın vakti budur ama ümmetime diyor zor gelmeyeceğini bilseydim. Demek ki ümmete zor geldiği için ilk vaktinde kılınmasında da bir sakınca olmadığını ne yapıyoruz? Meşakkatler kolaylığı getiriyor. Eğer bir zorluk olacaksa, bunu ertelemende bir sıkıntı olacaksa, diyoruz ki ilk vaktinde ne yap? Namazını kılman daha güzeldir diyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yatsı namazını geciktirmesinin hikmeti ne olabilir arkadaşlar? Neden gecenin yarısında faziletli vakti o zaman olabilir yatsı namazının?
Gece namazını...
Çünkü diyoruz ki gece kılınan namaz, gündüz kılınan namazdan daha hayırlıdır. Değil mi? Gecenin de son bölümünde kılınan namaz yine aynı şekilde ilk bölümünde kılınana göre daha hayırlıdır. Çünkü Allah Resulü ne yapıyor? Gecenin son üçte birine teheccüdü o şekilde kılıyor. Daha sonradan vitirle tamamlıyor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yatsı namazını geciktirerek de o en faziletli olan vakide yakın bir vakitte ne yapıyor? Yatsı namazını eda ettiğini de buradan anlamış oluyoruz. Yine bir hadis-i şerifimiz daha var ama biraz daha uzun sürecek. O yüzden onu haftaya bırakalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.